Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. ayrım. 3. bölüm. İlginç bir yerdi burası. Eve içinden eğlenerek 5. ayrım. Bundan önce bulunduğu bütün kulüplerden kesinlikle daha sessiz olduğunu düşündü. Müzik de muhabbet de kısık sesle yapılıyordu. 5. ayrım ve her iki sesteki yükselip alçalmalar da zarafet çerçevesindeydi. Masalar standartlara uygun şekilde bir araya toplanmıştı. Ama düzenleri dairesel trafiğe izin verecek bir şekildeydi ve bu şekil Eve Alice'in notundaki sembolü hatırlattı. Duvarlar boydan boya ay ve yıldız şeklindeki aynalarla kaplanmıştı. Her birinin önünde beyaz bir sütun, 5. ayrım ve yanan bir mum vardı. Bunlar ışığı ve alevleri yansıtıyordu. Her iki ayna arasındaysa tanımadığı figür ve sembollerin resmedildiği plakalar vardı. Küçük dans pisti de müdavimlerin burç işaretleri şeklinde taburelerde oturdukları bar gibi daire şeklindeydi. Eve, ikizlerin iki yüzü üzerinde oturan kadını hemen fark etti. ''Vay canına, Peabody bu.'' Rourke başını çevirdi ve mavi ve yeşilin birbirinin içinde helezonlar çizdiği uzun elbisesi yerleri süpüren kadına baktı. Boynundaki üç dizi boncuk pırıldayarak beline kadar iniyor, çok renkli metalden küpeleri, düz kesimli saçlarının perçemleri arasında şıngırdıyordu. ''Vay vay'' dedi genç adam usulca gülümseyerek. ''Bizim gürbüz Peabody resim gibi görünüyor.'' ''Kesinlikle, ortama uymuş.'' diye karar verdi Eve. ''Alice'le yalnız buluşmalıydı. Sen niye gidip Peabody ile sohbet etmiyorsun?'' ''Büyük bir zevkle Teğmen.'' Genç adam karısının yıpranmış kotuna, 5. ayrım, hırpalanmış deri ceketine, 5. ayrım ve süssüz kulaklarına uzun uzun baktı. ''Sen ortama uymuyorsun. Bu bir iğneleme mi?'' ''Hayır.'' Rourke Eve'in çenesindeki gamzeye dokundu. ''Bir gözlem.'' Sonra ilerledi ve kayarak Peabody'nin yanındaki tabureye oturdu. ''Şimdi görelim bakalım. Standart çizgi ne olabilir? Senin gibi güzel bir cadı böyle bir yerde ne yapıyor?'' Peabody adama yan gözle bakıp yüzünü buruşturdu. ''Bu kılıkta kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Çok güzel görünüyorsun.'' Peabody homurdandı. ''Benim tarzım değil kesinlikle. Kadınlarla ilgili en ilginç şey nedir biliyor musun Peabody?'' Rourke elini uzatıp genç kızın küpelerine dokundu. Küpeler dans ediyormuşçasına harekete geçti. ''Senin o kadar çok tarzın var ki. Ne içiyorsun?'' Peabody bu iltifattan gülünç bir şekilde etkilenmiş yanaklarının kızarmasını engellemeye çalışıyordu. ''Bir yay, benim burcum. Bu içeceğin metabolik ve ruhsal olarak karakterime uygun dizayn edilmiş olduğu farz ediliyor.'' Parlak kadehten bir yudum aldı. ''Açıkçası tadı kötü değil. Seninki nedir, yani burcun?'' ''Hiçbir fikrim yok. Ekim'in ilk haftasında doğduğuma inanıyorum.'' ''İnanmak ha?'' diye düşündü Peabody. Bilmemesi çok acayipti. ''O zaman terazi oluyorsun.'' ''Tamam o zaman. Hadi metabolik ve ruhsal olarak doğru olan içkiyi alalım.'' İçkileri sipariş etmek için döndü ve ileride oturan Eve baktı. ''Teğmenine hangi burcu yakıştırırsın?'' ''O bunu saptamakta zorlanacağım biri.'' ''Kesinlikle öyle.'' diye mırıldandı Rourke. Eve en dış çemberdeki masasından her şeyi izliyordu. Ne müzik yapan bir grup vardı ne de hologramlı bir görüntü. 5. ayrım. Ancak müzik hiçbir yerden gelmiyor ve her yerden geliyor gibiydi. Nefesli, flüt ve telli çalgılar eşliğinde inanılmaz tatlılıkta sakinleştirici bir kadın sesi Eve'in anlamadığı bir dilde şarkı söylüyordu. Bazı çiftler ciddi ciddi sohbet ederken diğerleri alçak sesle gülüşüyorlardı. Hiçbiri üzerinde incecik, adeta şeffaf, dar ve dümdüz beyaz bir giysi olan kadının kalkıp tek başına dans etmesiyle ilgilenmedi. Sipariş ettiği suyun gümüş taklidi metal bir kadeh içinde sunulması Eve'i güldürdü. Arka masadaki muhabbete kulak kabarttı ve onların ciddi ciddi konuştukları konunun astral projeksiyon deneyimleri olduğunu anlayınca daha da eğlendi. Bir sonraki dairenin içindeki bir masada iki kadın, Atlantis'te bir tapınak dansçısı oldukları geçmiş yaşamları hakkında konuşuyorlardı. Eve, geçmiş yaşamların neden her zaman yaşanmakta olandan daha egzotik olduğunu merak etti. 5. ayrım. Oysa insanların tek sahip oldukları şey şimdiki yaşamlarıydı. Eve zararsız kaçıklar diye düşünürken hala karıncalanan avucunu kot pantolonuna sürtmekte olduğunu fark etti. Alice'i içeri girdiği anda fark etti ve sinirli diye düşündü. Sinirli eller, gergin omuzlar, çok sinirli gözler. Alice'in mekanı tarayıp kendisini fark etmesini bekledi, sonra onaylarcasına başını salladı. Arkasına dönüp kapıya son bir bakış atan Alice hemen yanına geldi. "Geldin. Gelmeyeceğinden korkuyordum." Çabucak cebine uzandı ve gümüş bir zincire tutturulmuş pürüzsüz siyah bir taş çıkardı. Eve taşı incelerken kız ısrarlı bir sesle "Bunu tak, lütfen," dedi. "Doğal cam bu, kutsanmıştır, kötülüklere karşı korur." "Pekala." Eve zinciri boynuna taktı. "Oldu mu?" "Burası bildiğim en güvenli yer, en temizi." Alice etrafı süzmeye devam ederek oturdu. "Buraya her zaman gelirim." Bir servis elemanı masaya doğru geldiğinde Alice taşıdığı tılsımı iki eliyle sıkıca kavradı. "Bir altın güneş lütfen." Eve bakarak derin bir nefes aldı. "Cesarete ihtiyacım var. Gün boyu meditasyon yapmayı denedim fakat engellendim. Korkuyorum." "Neden korkuyorsun Alice?" "Dedemi öldürenlerin şimdi de beni öldürmelerinden." "Dedeni kimler öldürdü?" "Kötülük öldürdü onu. Kötülüğün yaptığı en iyi şey öldürmektir. Anlatacağıma inanmayacaksın. Sen sadece gözle görülebilecek şeylere saplanıp kalmışsın."
Servis elemanından içkisini aldı, dua edercesine bir an gözlerini kapattı, sonra yavaşça fincanı dudaklarına kaldırdı.
"Fakat 5. ayrım. Bunu reddedemezsin. Sen sıkı bir polissin. 5. ayrım. Ölmek istemiyorum." diyerek fincanını indirdi. Eve bunun duyduğu ilk mantıklı açıklama olduğunu düşündü. Genç kızın korkusunun yeterince gerçek olduğuna ve bu gece maskesini indirdiğine karar verdi. Cenazede Alice sakin ve soğukkanlı davranmaya çalışmıştı. Ailesini düşünerek böyle davrandığını anlamıştı Eve. "Kim bu korktukların ve sebebi ne?"
"Açıklamalıyım. Hepsini. Kendimi affettirecek bir şeyler yapmadan önce arınmalıyım. Dedem sana saygı duyardı. Bu yüzden onun anısına sana geldim. Ben bir cadı olarak doğmadım."
Eve, "Cadı olarak doğmadın mı?" dedi sert bir tonda.
"Bazıları böyledir. Bazıları ise benim gibi sadece o güce doğru çekilirler. Fika konusundaki araştırmalarım sırasında
5. ayrım. Buna ilgi duymaya başlamıştım ve daha çok öğrendikçe daha da ait olma ihtiyacı hissettim. Ayinlere, dengeyi aramaya, sevince ve pozitif töre bilimine doğru yöneldim.
5. ayrım.
Ama ilgimi çeken bu konuları ailemle paylaşmadım. Onlar anlayamazlardı."
Kız başını öne doğru eğince saçları bir perde gibi yüzünü kapattı.
"Bunun gizeminden hoşlanıyordum ve bir açık alan kutlamasına çırılçıplak katılma gibi kötücül bir deneyimin kaçıkçı olduğunu düşünemeyecek kadar küçüktüm hala. Ailemse..."
Başını tekrar kaldırdı.
"Onlar tutucuydular ve benim bir yanım cüretkar davranmak istiyordu."
"Ufak bir isyan mı?"
"Evet, bu doğru. Eğer o kadarla kalsaydım," diye mırıldandı Alice. "Eğer bu işe bulaşmanın ne anlama geldiğini gerçekçi olarak anlayıp kabul etseydim, şimdi her şey çok farklı olabilirdi. Zayıftım ve zihnim bir şeyleri başarma tutkusuyla yanıp tutuşuyordu."
Tekrar içkisini eline aldı ve kurumuş boğazını ıslattı.
"Bilmek istiyordum. Beyaz ve kara büyünün zıtlıklarını karşılaştırmak ve bunu bir tez yazar gibi analiz etmek istiyordum. Bir şeyin antitezini bilmeden
5. ayrım.
Onu nasıl tam olarak anlayıp takdir edebilirdim ki? Aklım bunu söylüyordu.
Mantıklı görünüyor."
"Yanlış mantık," diye vurguladı Alice. "Kendimi aldatıyordum. Egom ve aklım çok küstah ve kibirliydi. Kara güçleri bilimsel düzeyde öğrenecektim."
5. ayrım.
"Diğer yolu seçmiş olanlarla konuşacak ve onları ışığın yolundan neyin çevirdiğini keşfedecektim. Çok heyecanlı olacaktı."
Titrek bir tebessümle gülümsedi.
"Çok heyecan verici olacağını düşünmüştüm. Kısa bir süre içinde öyleydi zaten."
Çok etkileyici bir kadının vücuduna sahip bir çocuk diye düşündü Eve. Zeki ve meraklı,
Fakat sonuçta sadece bir çocuk. Gençlerden bilgi toplamak gülünecek kadar basit bir olaydı. Selina Cross'la bu sebeple mi tanıştın?
Alice'in rengi soldu. 5. ayrım, işaret parmağı ve küçük parmağıyla çatala benzer bir hareket yaptı.
Onu nereden biliyorsun?
Biraz araştırma yaptım. Buraya körlemesine gelmedim Alice. Bir polisin torunu olarak sen de benim başka türlü davranmamı beklemezdin, değil mi?
Ondan kork, dedi Alice dudaklarını ısırırken.
5. ayrım.
Kork ondan.
O ikinci sınıf bir sahtekar ve uyuşturucu satıcısı.
Hayır, çok daha fazlası.
Alice tekrar muskasını kavradı.
İnan bana Teğmen, gördüm, biliyorum. Seni isteyecektir. Sen de ona meydan okuyacaksın.
Onun Frank'in ölümüyle bir ilgisi olduğuna inanıyor musun?
Onun yaptığını biliyorum.
Alice'in yaşlarla dolan gözlerinin yumuşak mavisi bir anda koyulaştı. Kocaman, sevimli bir damla oluşturan yaşlar bembeyaz yanağından aşağıya süzüldü.
Benim yüzümden.
Eve onu sakinleştirmek ve gözyaşlarıyla ıslanan yüzünü başkalarının görmesini engellemek için kıza biraz daha yaklaştı.
Bana olanları ve Selina'yı anlat. Onunla yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Keltlerin yaz mevsimi sonundaki dinlenme gününde, Azizler Günü arifesinde. Kendi kendime daha fazla araştır demiştim. Zaten ne denli derine çekildiğim ve diğer tarafın o bencil açgözlülüğünün gücüyle ne denli baştan çıkarılmış olduğumun farkında değildim. O zamana kadar hiçbir ayine katılmamıştım. Hala gözlemliyordum. Sonra onunla tanıştım ve onların Alban dedikleri kişiyle.
Alban?
Selina'nın hizmetindedir.
Alice bir elini kaldırdı, parmaklarıyla ağzını kapattı.
O gece hala kafamda çok net değil. Bana büyü yaptıklarını yeni yeni anlıyorum. Çembere götürmelerine, cübbemi üzerimden çıkartmalarına izin verdim. Çanların çalındığını ve karanlıklar prensine bir büyü mırıldandığını duydum. Bir keçinin kurban edilmesini izledim ve kanı ben de paylaştım.
Utanarak başını öne eğdi.
Kanı paylaştım, ondan içtim ve bundan zevk aldım. O gece sunak bendim, nasıl ve kim yapmıştı bilmiyorum ama taşa bağlanmıştım, korkmuyordum, uyarılmıştım.
Sesi bir fısıltıya dönüştü. Müzik değişmişti, telli çalgıların melodilerinden davul ve çan seslerine kaymıştı. Neşeli ve seksiydi. Alice bir daha başını kaldırmadı.
Toplantıya katılanların hepsi bana dokundu. Üzerime yağlar ve kan sürdüler. İçimde büyülü sözler vardı ve ateş çok sıcaktı. Sonra Selina üzerime abandı. Bana bir şeyler yaptı. Daha önce hiç cinsel tecrübem olmamıştı. Sonra o üzerimde sürünmekteyken Alban bacaklarımı açarak bana yaklaştı. Selina beni izliyordu. Alban benim içimde, elleri Selina'nın göğüslerindeydi. Ve Selina benim yüzüme bakıyordu. Gözlerimi kapatmak istiyordum ama yapamıyordum, yapamıyordum. Onun gözlerine bakmaktan kaçamıyordum. Sanki Selina da o an benim içimdeydi.
Gözyaşları masaya damlamaya başlamıştı artık. Eve'in başkalarının görmesini engellemek için ona iyice sokulmuş olmasına rağmen ve Alice'in sesi neredeyse fısıltıya dönüştüğü halde bazı kafalar merakla onlara doğru dönmeye başlamıştı. Sana uyuşturucu vermişler Alice ve seni istismar etmişler. Senin utanmanı gerektirecek hiçbir şey yok bunda. Kız gözlerini hafifçe kaldırıp Eve'e kısa bir süre kalbini kıracakmış gibi baktı.
O zaman niye bu kadar utanç duyuyorum? Bakireydim ve canım yanıyordu ama bu bile beni tahrik ediyordu. Dayanılmaz bir şekilde ve beraberinde gelen zevk canavarcasına muazzamdı. Onlar beni kullandılar ve ben tekrar kullanılmak için onlara yalvardım ve kullanıldım. Orada bulunan herkes tarafından. Gün doğumunda yitip gitmiştim, esir edilmiştim. Yatakta onların arasında uyandım, Alban ve Selina'nın. Onların çırağı olmuştum bile ve tabii oyuncağı da.
İçmeye devam ederken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu.
Cinsel olarak onların ya da seçtikleri birinin bana yapmasına izin vermediğim hiçbir şey kalmadı. Her istediklerini yaptılar. Karanlığı kucaklamıştım. küstahlığım sebebiyle dikkatsizleşmiştim. Biri dedeme durumu anlattı. Dedem bana kim olduğunu söylemedi ama o kişinin bir vika olduğunu biliyordum. Beni sıkıştırdı ve ben ona güldüm. Onu benim işlerime burnunu sokmaması konusunda uyardım. Öyle yaptığını düşünüyordum çünkü.
Eve hiçbir şey söylemeden ona suyu uzattı. Alice suyu minnetle aldı ve bir dikişte bitirdi.
Birkaç ay sonra Selina ve Alba'nın özel ayinler yapmakta olduğunu keşfettim. Üniversiteden bir gün erken gelmiştim, evlerine gittim ve bir ayin şarkısı duyunca ayin odasının kapısını açtım. Orada beraberce bir kurban töreni yapıyorlardı.
Elleri titredi.
Bu seferki keçi değildi, bir çocuktu, genç bir oğlandı.
Eve'in eli Alice'in bileğini sıkıca yakaladı.
Sen onların bir çocuğu öldürdüğünü mü gördün? Öldürmek yaptıkları yanında çok basit kalır.
Alice gözlerini kaldırıp korku içinde Eve baktı.
Sana anlatmamı isteme, isteme bunu benden.
Eve, onun bunu anlatmak zorunda kalacağını biliyordu ama şimdilik bekleyebilirdi. Anlatabildiğin kadarını anlat.
Selina'yı gördüm, ayin bıçağıyla, kan, çığlıklar. Yemin ederim ki çığlıklar havada siyah lekeler gibi görünüyordu ve olanları durdurmak için çok geçti.
Yaşlar içindeki gözlerini Eve dikip anlattıklarına inanması için yalvarır gibi baktı.
Deneyecek gücüm ve cesaretim olsaydı bile oğlan için bir şey yapmakta çok geç kalmıştım.
Yalnızdın, şoktaydın dedi Eve dikkatli bir şekilde. Kadın silahlıydı, oğlan ölmüştü. Ona yardım edemezdin. Alice uzunca bir süre Eve baktıktan sonra elleriyle yüzünü kapattı.
Buna inanmayı deniyorum, sürekli deniyorum. Bununla yaşamak beni öldürüyor. Kaçtım oradan, sadece kaçtım.
Durumu değiştiremezdin. Eve, Alice'in bileğini bırakmamıştı ama nazikçe tutuyordu. Kendisi de bir zamanlar bir çocuğun doğrandığını gördüğünde geç kalmıştı. Saniye farkıyla geç kalmıştı. Eve kaçmamıştı, katili öldürmüştü. Fakat çocuk da ölmüştü. Geriye dönüp bunu değiştiremezsin. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundasın.
Biliyorum. Isis söylemişti bunu bana.
Alice ürpererek nefes aldı ve ellerini indirdi.
Onlar yaptıkları şeyle öylesine meşguldüler ki beni hiç görmediler. Ya da ben görmemeleri için yalvardığım için belki de. Dedeme ya da polise gitmedim. Dehşete düşmüştüm. Hasta olmuştum. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum ama sonra Isis'e gittim. Benim vikalığa girmemi sağlayan üst düzeyde bir rahibeydi o. Beni aralarına aldı. Tüm yaptıklarımdan sonra beni aralarına aldı.
Gördüklerini Frank'e anlatmadın mı? Alice, Eve'in sesindeki sertlik karşısında irkildi.
O zaman anlatmamıştım. Zamanımı arınmayla geçiriyordum. Isis bazı arınma ve ruhsal iyileştirme ayinleri gerçekleştirdi. Isis'le ben bir süre inzivada kalıp ışığı ve kefareti bulmamın daha iyi olacağını düşünmüştük.
Alice'e sokulduğunda Eve'in gözleri alev alev ve çok sertti.
Alice, sen bir çocuğun öldürüldüğünü gördün ve cadı komşun haricinde kimseye söylemedin mi? Dışarıdan nasıl göründüğünün farkındayım.
Kız titremeye başlayan dudaklarını ısırdı.
Çocuğun fiziksel varlığına yapılabilecek bir şey yoktu. Onun ruhunun sonraki boyuta geçmesi için dua etmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Dedeme söylemeye korkmuştum. Onun yapacaklarından ve Selina'nın ona yapabileceklerinden korkmuştum. Geçen ay ona gittiğimde her şeyi anlattım. Şimdi ise dedem öldü ve biliyorum ki bunun sorumlusu Selina.
Nereden biliyorsun?
Gördüm onu.
Dur biraz. Eve gözlerini kısarak kızın elini tuttu. Sen onu dedeni öldürürken gördün mü?
Hayır, onu penceremin dışında gördüm. Dedemin öldüğü gece dışarı baktığımda o aşağıda durmuş yukarı bakıyordu, bana bakıyordu. Dedemin öldüğü haberini annem telefon ederek söyledi ve Selina güldü, güldü ve bana el işareti yaptı.
Alice yüzünü yine ellerinin arasına gömdü.
Güçlerini dedeme karşı kullandı. Kalbinin durması için gücünü kullandı. Benim yüzümden, Şimdi her gece bir kuzgun pencereme gelip beni Selina'nın gözleriyle izliyor.
Tanrım diye düşündü Eve. Nereye doğru sürükleniyorlardı böyle? Bir kuş mu? Alice zangırdayan ellerini masaya koydu.
O biçim değiştirebiliyor. İstediği her şeyin şeklini alabiliyor. Kendimi elimden geldiğince korudum. Fakat inancım yeterince güçlü olmayabilir. Onlar beni çekiyorlar, bana sesleniyorlar.
Alice, kıza duyduğu sempati hala devam ediyor olsa da Eve artık gerilmeye başlamıştı. Selina Cross'un dedenin ölümüyle bir ilgisi olabilir. Onun doğal sebeplerden ölmediğini belirlesek bile bunun büyüyle bir ilgisi olamaz. Bu daha hesaplı kitaplı, açık seçik bir cinayet olur. Eğer durum böyleyse bir yerlerde mutlaka bir kanıt vardır. Dava açılır ve Selina'nın hakkından gelinir.
Hiçbir şey bulamazsınız.
Alice kafasını salladı.
Büyü söz konusuysa hiçbir kanıt bulamazsınız.
Her şeyin bir sonu vardı ve Eve sabrının sonuna gelmişti.
Bu noktada sen bir suça tanık oldun. Potansiyel olarak tek tanıksın aynı zamanda. Eğer korkuyorsan sana güvenli bir ev sağlayabilirim.
Sesi düz ve sertti. Tam bir polis gibi.
Bana çocuğun bir tarifini vermen gerekiyor. Böylece onu kayıp kişiler arasında arayabilirim. Yasal ifadenle cinayete tanık olduğun yeri arama izni çıkartabilirim. Bana detayları, doğru detayları vermelisin. Zamanlar, yerler, isimler. Sana yardım edebilirim.
Anlamıyorsun, dedi Alice, başını ağır ağır sallayarak.
Bana inanmıyorsun.
Senin akıllı ve meraklı bir kadın olduğuna ve çok boktan insanlarla başını derde soktuğuna inanıyorum. Ayrıca öfkeyle dolu ve kafanın karışmış olduğuna da inanıyorum. Tanıdığım, konuşabileceğin biri var ve o sana işleri yoluna koymanda yardımcı olabilir.
Biri mi?
Alice'in gözleri buz gibi oldu ve sesi sertleşti.
Bir psikiyatr mı? Sen benim hayal gördüğümü, bunları kendi kafamda yarattığımı düşünüyorsun.
Ayağa kalkmaya çalışırken bütün vücudu titriyordu.
Tehlikede olan aklım değil, hayatım. Hem hayatım hem ruhum Teğmen Dallas. Kendinizi Selina ile savaşırken bulursanız buna siz de inanacaksınız. Ve o zaman Tanrı yardımcınız olsun.
Alice, Eve'i arkasında küfrederken bırakarak çıkıp gitti.
Görüşmenin son derece başarısız geçtiği görülüyor, dedi Rourke Eve'in arkasından gelirken.
Kız kafayı yemiş fakat çok da korkuyor. Eve derince bir nefes alıp kalktı.
Hadi, cehennem olup gidelim buradan.
Peabody'ye işaret etti ve kapıya yöneldi. Dışarıda yer seviyesinde incecik bir sis tabakası, dikkat çekmeden gri yılanlar gibi kıvrılıp bükülüyordu. Hafif ve serin bir yağmur caddeyi ıslatmaya başlamıştı.
İşte orada, diye mırıldandı Eve, Alice'i köşeyi dönerken görünce. Güneye doğru gidiyor. Peabody peşine düş ve evine sağ salim varmasını sağla.
Tamam. Peabody yarı koşarak uzaklaştı. Bu çocuk altüst olmuş Rourke, onunla olabilecek her şekilde cinsel ilişkiye girmişler. Eve, midesi bulanarak ellerini ceplerine soktu.
Belki durumu daha iyi idare edebilirdim ama kafasındaki abuk sabuk şeylere ne yapabileceğimi bilemedim. Büyüler, lanetler ve şekil değiştirenler. Of Tanrım!
Sevgilim, Eve. Genç adam Eve'i kaşından öptü.
Pratik polisim benim.
Anlattığına bakılırsa kız pratikte şeytanın karısıymış. Eve homurdanarak arabaya doğru yürüdü. Topukları üzerinde döndü, sonra hızla geri geldi.
Sana olanları anlatayım Rourke. Kız oyun oynamak istemiş, büyücülükle amatörce uğraşmak istemiş ve cidden kötü olayların içinde bulmuş kendini. Saf, güzel bir kız zaten ve bunu görmek için kristal küreye ihtiyaç da yok. Kalkıp onların toplantılarından birine gitmiş. Onlar ne isim veriyorlarsa bu saçmalığa ve orada kıza uyuşturucu vermişler. Sonra topluca ona tecavüz etmişler. Piçler. Kız kafası dumanlı ve şoktayken ve her tür öneriye savunmasızca açıkken iki profesyonel suçlu tarafından gruplarının bir parçası haline getirilmiş. Şapkalarından birkaç büyü numarası çıkarmışlar ve onu etkilemişler. Onu hizada tutmak için de seksi kullanmışlar.
Kız sana ulaşabilmiş diye mırıldandı Rourke ve ona doğru uzanıp saçındaki nemi eliyle geriye doğru silkeledi.
Olabilir. Lanet olsun, ona baktın mı? Tam adına uyuyor, masaldaki küçük kız gibi. Büyük ihtimalle konuşan tavşanlara da inanıyordur. Sonra içini çekti. Duygularını yansıtmakta zorlanıyordu. Ama biz burada bir peri masalında değiliz. Kız tören sırasında birinin öldürüldüğünü görmüş. Ufak bir oğlan olduğunu söylüyor. Onu Mira'ya götürmeliyim. Bir psikolog gerçekleri kurgudan ayırabilir. Ancak cinayetin gerçek olduğuna inanıyorum ve eğer bir çocuğu öldürmüşlerse daha fazlasını da öldürmüşlerdir. Onlar gibi yaratıklar muhtaç insanları av olarak seçerler. Biliyorum. Rourke, Eve'in omuzlarında oluşan gerginliği yok etmek için masaj yapmak üzere uzandı. Bunlar senin başına gelmiş gibi mi hissediyorsun? Hayır, bana olanlar gibi bir şey değil bu ya da sana olanlar gibi. Etrafta sinirlerini iyiden iyiye gelecek kadar çok yankı vardı. Biz hala buradayız değil mi? Genç kadın elini kocasınınkinin üstüne koyup kaşlarını çatarak gözlerini gölgelere dikti. Frank, kızın anlattıklarını kaydetmemiş olabilir mi? Niye bu işi tek başına halletmek istemiş ki? Belki de kaydetmiştir. Kişisel bir kayıt olamaz mı? Eve gözlerini kırpıştırdı ve genç adama baktı. Tanrım, nasıl bu kadar gerizekalı olabildim? Elleriyle genç adamı iki yanağından yakaladı ve onu sıkıca öptü. Çok zekisin. Evet, biliyorum. Rourke onu geri ittiğinde gölgelerin arasından ok gibi fırlayan bir şey rampaya yöneldi. Kara kedi, dedi genç adam. Hem rahatsızdı hem de kendi halini alaya alıyordu. Kötü şans getirir. Evet, doğru. Eve rampaya doğru yürüdü, başını çevirdi ve Rourke'un arabasının yanında oturan, parlak ve ışıldayan yeşil gözleriyle kendisine bakan kediyi gördü. Aç görünmüyorsun. Bir sokak kedisi olmak için de çok zarif ve parlaksın. Fazlaca mükemmelsin, dedi Eve. Bir droid olmalı. Buna rağmen eğildi, sevmek için uzandı. Kedi tısladı, gerildi ve patisini savurdu. Eve hızla geri çekilmese, kedinin tırnakları avucunun içini bulacaktı. Şey, bu bayağı arkadaşçaydı. Elini yabancı hayvanlara ya da droidlere uzatmaman gerektiğini bilmiyor musun? Rourke, Eve'in önüne geçti. Arabanın kodunu girip kapıyı açarken gözlerini kedinin parlak yeşilinden ayırmıyordu. Eve arabaya binince yumuşak bir sesle bir şeyler söyledi. Kedinin tüyleri kabardı, kuyruğunu salladı, sonra hayvan çevik bir hareketle rampadan yola atladı ve sise karışarak kayboldu. Rourke, kediye git emrini neden galce verdiğini açıklayamadı. Ağzından öyle çıkmıştı sadece. Arabanın içine kayıp Eve'in yanına otururken hala derin derin bunu düşünüyordu. Dinle Rourke, Finney'e bu konuyla ilgili elektronik iş veremem, en azından kumandan bunu serbest kılana kadar. Frank'in kişisel kayıtlarına girmek için ailesine gitmem gerekebilir ama bunu yaparsam onlara bir şeyler anlatmam lazım. Ve sen anlatmamayı tercih ediyorsun. Hiç değilse şimdilik. Frank'in kişisel sistemine ve kayıtlarına girmek için senin yeteneklerini kullanabilir miyiz? Ne dersin? Arabayı çalıştırıp aracı sokak seviyesine indirdikten sonra Rourke'un keyfi yerine gelmişti. Duruma göre değişir Teğmen. Bana da bir rozet verecek misin? Eve gülümsememeye çalışarak, hayır ama bir polisle seks yapma şansı elde edeceksin, dedi. Peki polisi kendim seçebilecek miyim? Genç kadın koluna bir yumruk indirince Rourke sadece gülümsedi. Seni seçeceğim, büyük ihtimalle ve tahmin ediyorum ki gayri resmi danışmanlığımın bu gece başlamasını isteyeceksin benden. Evet, fikrim bu. Pekala, fakat ben önce seks istiyorum. Rourke dilini Eve'in yanağına dokundurunca genç kadın kıkırdadı. Genç adam, sence Peabody daha ne kadar meşgul olacak diye sorduktan sonra çabucak ekledi. Sadece şaka. Ancak yine de Eve vahşileşebilir diye arabayı otokontrole almayı ihmal etmedi. Bu gece gerçekten etkileyici görünüyordu. Gülerek Eve'in yumruğunu yakaladı, sonra diğer elini sinsice Eve'in göğsüne yönlendirdi. Dinle beni arkadaş, bunu denemeden bile yeterince sınırı aşmıştın. Hareket halindeki bir araçta cinsel aksiyonda bulunmak, şehir içi yasalarının ihlaline girer. Rourke, ''Tutukla beni'' diye önerdi ve Eve'in alt dudağını ısırdı. ''Yaparım belki, seninle işim bittikten sonra.'' Eve silkinip serbest kaldı ve adamı geri itti. Ve yardımcımla ilgili zekice düşüncenden dolayı danışmanlık bitene kadar seks yok. Rourke arabayı otomatik pilottan çıkarttı ve Eve gülümseyen bir bakış attı. ''İddiasına var mısın?'' Eve kısık gözlerdeki kibirli bakışı gördü. 50 kredisine, eşit oranlarda. Anlaştık. Ve Rourke ev yolundaki demir kapılar boyunca ıslık çalmayı sürdürdü. 4. ayrımın sonu, sayfa 51. Devamı 5. ayrımda.